SBS Radio.
Türkiye gündemi her zaman olduğu gibi yine yoğun ve yine biz de Yavuz Ohan'la birlikteyiz Türkiye gündemini almak üzere. Yavuz merhaba.
Selamlar, iyi yayınlar.
Hemen en sıcak haberle başlayalım. Enis Berberoğlu tahliye oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili ve eski Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu tahliye oldu. Ancak Yargıtay cezasını da onayladı. İlginç bir karar verdi Yargıtay. Detaylarını senden alalım.
Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Enis Berberoğlu yeniden milletvekili seçilince İzmir'den yargı kurumlarına başvuruda bulundu. Çünkü anayasada milletvekilinin dokunulmazlığı var ve yeniden milletvekili seçilen bir isimle ilgili soruşturma dönem sonuna kadar duruyor. Enis Berberoğlu'nun durumu da bu çerçevede değerlendirilsin ve cezaevinden çıksın dedi. Ayrıca soruşturması da dursun dedi. Ama yargı birimleri buna olumlu yanıt vermediler. Hem İstinaf Mahkemesi hem Yargıtay Enis Berberoğlu'nun bu talebini kabul etmedi. Soruşturmasını devam etti ve dokunulmazlığı olmadığını söyledi. Çünkü milletvekiliyken böyle bir soruşturma başladı. O zaman dokunulmazlığı kaldırıldı. Yeniden dokunulmazlık da kazanamaz dedi. Anayasada bu yönde bir hüküm olmasına rağmen. Onun üzerine bir bekleme süresi başladı. Anayasa Mahkemesi'nde bir başvurusu vardı Enis Berberoğlu'nun. Oradan bir sonuç bekleniyordu ama sürprizi Yargıtay yaptı. Ve CHP'nin itiraz ettiği o soruşturma durdurulsun demesine rağmen soruşturmaya devam ederek kararını verdi. İstinaf Mahkemesi'nden çıkan 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Gizli bilgileri ve belgeleri ifşa etmekten kaynaklanan. Neyle suçlanıyordu? Cumhuriyet Gazetesi'nin o dönemki genel yayın müdürü Can Dündar'a MİT tırlarıyla ilgili görüntüleri vermekle suçlanıyordu Enis Berberoğlu. Dosyada bu belgeleri verdiğine dair birinin bir beyanatı ya da taraflardan birinin bu durumu kabul etmesi de söz konusu değildi delil olarak. Sadece belli bir tarihte, bu yayın yapılmadan önceki bir tarihte Can Dündar'la Enis Berberoğlu'nun telefonlarının bir bölgede aynı saatte sinyal vermesi delil olarak kabul edildi ve buradan da 5 yıl 10 ay ceza verilmişti İstinaf Mahkemesi'nde. Hatta bir öncesinde müebbet hapis cezası verilmişti ajanlıktan, yerel mahkeme tarafından İstinaf Mahkemesi de bunu bozmuştu. Şimdi Yargıtay ne karar verdi? Dedi ki ben bu 5 yıl 10 ay hapis cezasını onuyorum. Evet, gizli bilgilerin ifşa edilmesi suçu işlenmiştir ama Enis Berberoğlu milletvekilidir. Bu çerçevede onu tahliye ediyorum. Ama milletvekilliği düştüğünde de bu cezayı çekecektir. Burada tabii sıkıntılı bir pozisyon var. Enis Berberoğlu milletvekili seçildi ama Yargıtay kararıyla hüküm giymiş oldu. Hüküm giymiş olan birinde milletvekilliği düşer. Nasıl düşer? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hüküm okunduğu zaman düşer. Daha önce HDP'nin milletvekillerinde böyle bir durum gözlenmiş ve milletvekillikleri düşürülmüştü. Şimdi Enis Berberoğlu'nun hükmü, aldığı ceza genel kurulda, meclis genel kurulunda okunduğu andan itibaren milletvekilliği düşecek ve sonrasında tekrar hapse girecek. Çünkü 5 yıl ceza aldı, 2 yıl, 1,5-2 yıl kadar cezaevinde kaldı. Kalan kısmını cezasının çekmek üzere. Burada da tabii iktidar partisinin nasıl tavır takınacağı önemli. HDP'lilere yaptığı gibi hızla hükmün genel kurulda okunmasını tercih edecek yoksa dönem sonuna kadar bekletecek mi? Bütün bunları İktidar Partisi'nin, meclisteki çoğunluğun, MHP ile AK Parti'nin elinde olduğunu hatırlatalım. Ancak bir işaret midir tam olarak tespit etmek zor olsa da Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun tahliyesinin ardından Berberoğlu'nun eşini arayarak gözünüz aydın dedi. Bunu bir işaret olarak kabul etmek mümkün müdür bilemiyoruz ama önümüzdeki dönemde göreceğiz Berberoğlu ile ilgili İktidar Partisi'nin tavrını.
Evet, bir diğer konu, kaç haftadır konuşuyoruz gerçi ama ekonomi, Türk ekonomisi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomik programı açıkladı. Türkiye bu programı bekliyordu aslında. Bu programa gelen tepkiler nasıl ve sence ekonomiye bir faydası olacak mı bu programın?
Vallahi haftalardır konuşuyoruz, haftalarca da hatta aylarca da konuşmaya devam edeceğiz. Bir kere ekonomideki sıkıntının bu noktada olduğunu söyleyelim ve her ne kadar iktidar partisi bu sıkıntıyı kriz olarak adlandırmasa da birçok ekonomist Türkiye'nin en azından bir döviz krizi yaşadığını söylüyor. Bu döviz krizine çözüm için daha önce Merkez Bankası'nın yapacağı o toplantı bekleniyordu. Orada bir faiz artışı beklentisi vardı. O oldu. 6.25 gibi çok yüksek bir faiz artışının altına imza attı Merkez Bankası. İkinci beklenti iktidarın bundan sonraki dönemde uygulayacağı ekonomi politikalarını oluşturacak orta vadeli plandı. İsmi buydu ama yeni ekonomi programı olarak ismi değiştirilerek 3 yıllık bir program açıklandı. Bu 3 yıllık programda iktidar partisi veya Cumhurbaşkanlığı diyelim, Hazine Maliye Bakanlığı Berat Albayrak açıkladı bunu. Bu sene %3'ler civarında bir büyüme, gelecek sene bu büyümenin daha da düşmesini ama sonraki sene yani 2020'den itibaren durumun düzelmesini bekliyor. Yani 2018, 2019, 2020, 2021'i kapsayan bir plan bu. 2021 yılında büyüme rakamlarının da enflasyon rakamlarının tek haneye indiği bir tablo bekliyor ama önümüzdeki yıl pek parlak değil. 2019'da hem enflasyonun yüksek olması ki bu yılı %20'lerde bitirip 2019'da %15 gibi bir enflasyon beklentisini açıkladı bugün. Aynı zamanda bu süreçte işsizliğin de artması gibi bir beklenti söz konusu. Yaklaşık 1 milyon kişinin daha işsiz kalması söz konusu bu süreçte yaşanan bu sıkıntı nedeniyle. Berat Albayrak bu açıklamaları yaptı. Zor durumda kalan şirketlerin bankaya olumsuz etkilerinin hükümet tarafından dikkatle takip edileceğini bankalara ve bunun da giderileceğini söyledi. Ve sonrasında da tabii ekonomistler bu programı tartışmaya başladılar. Her konuda olduğu gibi Türkiye'de bu konuda da ekonomistler ikiye bölündüler. Bir bölümü iktidar partisinin sorunları tamamen tespit etmediğini, bazılarını rakama yansıttığını ama çözümün rasyonel olarak masaya yatırılmadığını söyleyerek bu programın bir işe yaramayacağını aktardılar. Bir bölümü ise hükümetin işte enflasyonun yüksek olacağını kabul ederek, büyümeyi düşürerek beklentilerde aslında Türkiye'nin durumunu tespit ettiğini, uygulayacağı programla da bunun altından kalkabileceğini aktardılar. Belki bir gösterge olarak söyleyeyim, o da dolar fiyatı olarak herhalde söylenebilir. Merkez Bankası faiz arttırdığında doların fiyatı 6.50 civarındaydı. O kararla birlikte 6.20'lerde gördük biz doların fiyatını ve bu Berat Albayrak'ın açıklamasına kadar da böyle gitti. Berat Albayrak'ın açıklamasından sonra doların fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı. Yani eğer çok beklentiyi karşılayacak bir açıklama olsaydı o dolar fiyatını da biraz daha aşağı çekebileceği biçiminde bir beklenti de vardı. Ancak bunun tam gerçekleşmediğini söyleyelim. Niye sorusuna ekonomistler, evet bir program açıklandı, rakamlar gerçekçi. Ama piyasa açıklanan programın icraata nasıl geçeceğini bekliyor. İcraata yönelik kararlar alındıkça durumun değişebileceğini söylüyorlar. İyimser bakanlar, kötümser bakanlarsa bakın bu program açıklandı. Buna rağmen dolar fiyatı düşmedi. Bu da aslında piyasa beklentilerini karşılamadığını gösteriyor programın diye programa ilişkin eleştirilerini aktarıyorlar.
Uygunsuz çalışma koşulları için eylem yapan yeni havaalanı işçilerinin bir kısmı tutuklandı biliyorsun Yavuz. Soruşturma devam ediyor. İşçilerin bu eylemi ve tutuklanması havaalanı inşaatını geciktirebilir mi sence?
Böyle bir ihtimalin olmadığını Ulaştırma Bakanlığı açıkladı. Bir provokasyon yapıldığını, havaalanının 29 Ekim'deki açılışının geciktirilmesi için bu provokasyonun altına imza atıldığını söyledi Ulaştırma Bakanlığı. Ama işçiler çok samimi bir şekilde çalışma şartlarından şikayet ettiler, paralarını alamamaktan şikayet ettiler, kayıtlı olmadığını söylediler maaşlarının, tahta kurusu olduğunu söylediler yattıkları yerlerde, yemeklerin iyi olmadığını söylediler ve bunun aslında bir patlama noktasına geldiğini anlıyoruz biz yapılan eylemde. Ancak çok sert yaklaştı iktidar bu eyleme yöneticiler ve oradaki işçileri, eylemcilerin 500 kadarını gözaltına aldı. Onlardan 29'unu tutuklanması için mahkemeye sevk etti. 24'ünü de tutukladı. Şimdi avukatları bunlara itiraz ediyorlar. Tabii muhalefetten de çok sert tepkiler var buna. Çünkü iş yaşamını değiştirecek, işçilerin herhangi bir konuya itiraz etmesini değiştirecek, ibretlik olsun diye verilmiş bir karar olarak değerlendiren muhalefet partisi temsilcileri de söz konusu. Bazı işçi sendikaları da öyle. Şimdi o itirazların sonucu bekleniyor işçilerin tutuklanmasına karşı.
Evet, son olarak Katar Emiri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye ettiği söylenen uçakla ilgili tartışmaları sormak istiyorum. Bir kısım bunun hediye olduğuna inanmıyor. Beştepe'nin bu tepkilere cevabı ne Yavuz?
İnansa da inanmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili uzun süren tartışmaların ardından, ki CHP milletvekilinin gündeme getirdiği bir tartışmadır bu, çıkarttığı bir olaydır diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğu bir seyahat dönüşünde gazetecilere bu konuyla ilgili, biz bu uçağın satılık olduğunu gördük. 500 civarında bir şeydi, 500 milyon dolardan bahsediyor. Sonrasında Katar emiriyle temasa geçtik. O da ben Türkiye'den para almam dedi, hediye etti. Bunda ne var? Bunun için işte tartışmaya değer mi? Bunu gündeme getirenleri mahkemelerde süründüreceğim dedi. Önce böyle bir uçağın hediye olup olmadığı, eğer hediye değilse çok büyük paralar ödenerek uçağın alınmasının doğru olup olmadığı, ki Türkiye'nin ekonomik durumu da ortada, bunlar tartışılırken, sonrasında Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamasıyla birlikte o tartışmaların bitmesi beklendi ama bitmedi. Yine hediye verilip verilmediğine ilişkin tartışmalar sürüyor. Ancak muhalefet partileri, temsilcileri hediye olmasa bile böyle bir ekonomik ortamda herkesten tasarruf istenirken Cumhurbaşkanı 500 milyon dolarlık bir uçakla neden ilgileniyor? Buna ihtiyaç mı vardı diye soruyor. Belki en enteresan açıklamalardan biri de MHP Genel Başkanı'ndan geldi. Devlet Bahçeli bu konu sorulduğunda gazeteciler tarafından, Türkiye Cumhuriyeti hediye kabul etmez, hibe kabul etmez. Erdoğan'ın da böyle bir şey yapmasını doğru bulmam. Eğer ihtiyaç varsa parasını ödeyip alır, ihtiyaç yoksa da bu tartışmaya girmez dedi. Biraz üstü kapalı da olsa, biraz hafif de olsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.